Mutluluk. Zülfü Livaneli. 9. kaset 1. yüz. Sayfa 320. Meryem kulak kesildi. Cemal'in de öyle yaptığını hissediyordu. Büyük bir sultan ölüm döşeğindeyken 3 oğlunu yanına çağırmış. Çok yakında öleceğini ama ülkesinin 3'e bölünmesini istemediğini anlatmış onlara. Kim padişah olacak diye kavga etmeyeceksiniz demiş. Yarın üçünüz de buradan 1 saatlik uzaklıktaki av köşkümüze gideceksiniz. Bir gün sonra da şehre geri döneceksiniz. Hanginizin atı şehrimize en son girerse o padişah olacak. Bu sözler üzerine 3 şehzadeyi almış bir düşünce. At yarışı olsa kolaymış ama şehre en son girmeyi nasıl başaracaklarmış. Av köşküne gidip düşünmeye koyulmuşlar ve sonunda çareyi bulmuşlar. İşte size yarına kadar izin. Yarın sabah kim zekiyse bunun cevabını versin. Bir süre kimse konuşmadı, bilmeceyi düşündü. Sonra Meryem peynirli gözlemesini ve ayranını bitirirken bir eşek anırması duydu. Ses evin arkasından geliyordu. Kalkıp o tarafa doğru yürüdü. Harap evin arkasında sebze ekili bir bahçe vardı. İki köpek tembelce yerde yatıyor ve direğe bağlı bir eşek de kim bilir neye huysuzlanmış anırıyordu. Meryem eşeğin yanına gitti, başını okşadı, bir şeyler söyledi. Eşeğin sert kıllı derisinin altında başının sertliğini hissetti. Lokantanın arka bahçesi Ohannes konağının kavaklığı gibi kokuyordu. İçi bir tuhaf oldu. Sonra yanına birisinin geldiğini fark etti. Biraz önce kendilerine servis yapan ince, kara gözlü, kâkülü alnına dökülmüş oğlandı bu. Oğlan, ne yapıyorsun? Diye sordu. Görmüyor musun? Eşekle konuşuyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine kâküllü esmer oğlan güldü. Bu bizim eşeğimiz ama ben hiç konuştuğunu duymadım. O zaman sadece istedikleriyle konuşuyor. Oğlan onun adını sordu. Meryem olduğunu öğrenince, benimki de Mehmet Ali dedi. Nerelisin? Kız anlattı. Mehmet Ali onun da doğulu olduğuna şaştı kaldı. Hiç aklıma gelmezdi dedi. Gerçi dilim biraz çalıyor ama büyükelçiyle birlikte gelince seni onun bir akrabası sandım. Çok konuşkan biri oğlandı. Durmadan anlatıyor, soru soruyor ve kızı bırakmıyordu. Böylece bu kısacık süre içinde Meryem onların hikayesini de öğrenmiş oldu. Güneydoğu'daki savaş çekilmez hale gelince göç etmişler ama milyonlarca insan gibi büyük şehirlere gitmemişlerdi. Kamyon şoförü olan bir akrabaları onlara bu köyü anlatmış, turistlere gözleme satma fikrini vermişti. Onlar da pılıyı pırtıyı o akrabalarının kamyonuna yükleyip buraya gelmişlerdi. Şimdilik idare ediyorlardı ama köy her yıl biraz daha kalabalıklaşıyordu. Gelecekte çok para kazanacaklardı. Meryem bir taraftan dalgın dalgın eşeğin sert yüzünü, fırça gibi derisini okşuyor, bir yandan da sular seller gibi hikayelerini anlatan Mehmet Ali'yi dinliyordu. Biraz sonra profesörün Meryem diye seslendiğini duydular. Karanlıktan ampullerin aydınlattığı bahçeye girerken Mehmet Ali de Meryem de sanki suç işlemişler gibi tuhaf hissettiler kendilerini. Herkes onlara bakıyordu. Eve dönerken büyükelçi Meryem'e neredeydin diye sordu. Meryem eşekle konuşuyordum cevabını verdi. Peki eşek sana ne dedi? Sizin haklı olduğunuzu söyledi. Büyükelçi ve profesör kahkahayı patlattılar. Kız gerçekten de profesörün dediği gibi acayip bir şeydi. Ertesi gün Mehmet Ali eve pide getirdi. Meryem içeri davet etmeyince de dönüp gitti ama akşamüstü yine evin çevresinde dolanırken görüldü. Eliyle kâkülünü kıvırıyor ve çaktırmadan evi gözetliyordu. Bir gün sonra öğle vaktine yakın yine geldi. Annesinin Meryem'i çağırdığını söyledi. Kalabalık bir turist kafilesi gelmişti, yetişemiyorlardı. Meryem kendisinin de çok güzel gözleme yaptığını söylediği için belki biraz yardım eder diye düşünmüşlerdi. Meryem bu fikrin Mehmet Ali'den çıkmış olduğuna emindi ama bir şey söylemedi. Böylece Meryem o öğle vakti gözlemeciye gitti. Ertesi günde öyle oldu, daha ertesi günde. Artık günün büyük bölümünü orada geçiriyordu. Yaşlı kadın Meryem'e sarılıp öpüyor ve ''Kınalı kızım'' diyordu. ''Senin anan baban yok mu?'' ''Yok teyze'' diyordu Meryem. ''Vah yavrum, hem yetim hem öksüz yavrum'' diye tekrar sarılıyordu yaşlı kadın. Meryem ne kadar iyi insanlar olsa da profesörün ve büyükelçinin yanında tedirginlik duyuyor, bir türlü kendisi gibi rahat olamıyor. Doğulu ailenin yanında ise kendini müthiş rahat hissediyordu. Sanki Ege kıyılarında değil de memleketindeydi, ailesinin yanındaydı. Ayrıca şefkatli ve ona zarar vermeyen bir aileydi bu. Bir gün yaşlı kadına, "Çoban böreği yapayım mı teyze?" diye sordu. Çünkü o saç üstünde kızaran yufkalardan yayılan koku fena halde iştahını kabartmış ve çoban böreği tutkusunun önüne geçemez olmuştu. Yaşlı kadın, "Tabii," dedi, "yap kızım, ama üstün başın kirlenir, ben sana bir şeyler vereyim." Birlikte eve gittiler. Orada kadın sandığını açtı ve çok güzel mor çiçekli bir şalvar çıkardı, üstüne de bir içlik. Meryem bunları giydiği anda içine yayılan ferahlığa kendisi de şaşırdı. Zaten sandık açılır açılmaz içinden memleket kokusu yükselmişti. Bunun üzerine Meryem ağlamamak için kendini zor tuttu. Ne garip. Kurtulmak için onca mücadele verdiği giysiler şimdi onu sarıp sarmalayan eski bir dosta dönüşmüştü. Yeni giysilerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek ve ömür boyu bu ferahlatıcı şeyleri giyecekti. Ama arada sırada şalvarı ayağına geçirmesi de hiç fena olmuyordu doğrusu. Önüne bir önlük, başına bir örtü bağladı ve hamur teknesinin başına geçti. Kısa sürede dirseklerine kadar bembeyaz un içinde kalmıştı. Daha sonra sacın başında aralarına tereyağı sürüp muska biçiminde katladığı çoban böreklerini yapmaya başladı. Müşterilere de ikram edildi bunlardan ve o günden sonra birçok kişi çoban böreği ister oldu. Akşamüstü arka bahçedeki muslukta kollarını ve yüzünü yıkadı, şalvarı çıkardı, yeni giysilerini giyip eve gitti. Ama ertesi gün gelir gelmez yine şalvarını ayağına geçirdi. Tek değişiklik şalvar değildi. Meryem o bahçeye adımını attığı anda rahatlıyor, değişiyor ve kendisini güvende hissediyordu. Şivesi bile eski günlerdeki gibi oluyor, profesör ile büyükelçinin yanında olduğu gibi söylediği sözlerde zorlanmıyordu. Hatta çenesi düşmüştü denilebilir. Durmadan konuşuyor, anlatıyor, gülüyor ve Mehmet Ali ile şakalaşıyordu. Oğlanın kendisini hayran gözlerle süzmesi de gururunu okşuyor, onu türlü türlü cilveler yapmaya itiyordu. Her şeyin bal gibi farkındaydı. Hatta kadının sık sık onu bağrına basıp "Kınalı kızım benim," diye sevmelerinin, "Sen çok uğurlu bir kızmışsın, buraya ayak bastığından beri kısmetimiz açıldı, müşteriler çoğaldı" sözlerinin bile ne anlama geldiğini biliyor ve içinden kıs kıs gülüyordu. Mehmet Ali'nin kaş altından göğüslerini süzdüğünü gördüğünde de yine böyle kurnazca gülümsedi. Oğlan sarhoş gibi hep önünde arkasında dolaşıyor ve ondan bir saniye ayrılamıyordu. Heyecan içindeydi. Kendisinin sebep olduğu bu heyecanı hissetmek Meryem'e müthiş bir zevk veriyordu. Bir gün içeride yalnız başına hamur kararken Mehmet Ali'nin arkasından usulca yaklaştığını duydu. Oğlanın bütün cesaretini toplayıp kızın çıplak boynuna acele bir öpücük kondurması ve yıldırım gibi kaçması bir olmuştu. Bunun üzerine yine hızlıca gülmüştü Meryem. İşin tuhafı hiç ürkmemiş olmasıydı. Gözlemeciye gittikleri akşam üç şehzade bilmecesi sorulduğu zaman da yüzüne böyle bir gülümseyiş yerleştirdi. Ertesi sabah kahvaltı masasında büyükelçi, "Cevabı buldunuz mu?" diye sordu. "Haydi profesörden başlayalım. Anlatın bakalım azizim, bilmecenin cevabı ne?" Profesör fazla umursamadan, "At yarışı sonunda şehre önce girmek diye bir şey olabilir ama en son girmek mümkün değildir," dedi. Babaları da zaten bunun imkansız olduğunu anlamaları için bu görevi vermiş onlara. Durumu anlayınca aralarında bir uzlaşmaya varır ve birini padişah seçerler. Büyükelçi gevrek gevrek güldü, çatalını sallayarak, "Fena halde çuvalladınız monşer," dedi. "Hiç alakası yok." Profesör omuz silkti, zaten soruyu unutup gitmişti. Cevabı da o anda uydurmuştu. Büyükelçi Cemal'e döndü. "Sen söyle bakalım komutan," dedi. "Cevabın ne?" Meryem içinden, "Allah'ım bilemesin, ne olur bilemesin," dedi. Cemal, "Üçü de yerinden kıpırdamaz," dedi. Günlerce beklerler. Kim en önce pes ederse yarıştan çekilir. En iradeli olan ve en sona kalan padişah olur. Büyükelçi yine gülerek, "Hayır komutan," dedi, "cevap bu değil. Ya hiçbiri kıpırdamaz ve yıllarca beklerse? Sen söyle bakalım güzel kız." Meryem heyecan içinde soluğu boğazından taşarak, "Atlarını değiştirirler," dedi. Bunun üzerine büyükelçi alkışlamaya başladı. Profesör de güldü. Cemal öfkeyle ayağa fırladı. "Nasıl atlarını değiştirirler?" dedi. "Ne demek bu?" Meryem ona doğru döndü ve bir çocuğa ders verir gibi. Anlamadın mı dedi. Hepsi birbirinin atına biner ve birinci gelmek için deli gibi sürerler. Kimin atı en geride kalırsa o padişah olur. Cemal yine itiraz etti. Ama şehre ilk giren değil, en son giren padişah olmayacak mıydı? Kendi değil, atı en son giren, dedi profesör. Soru böyle sorulmuştu. Cemal kalkıp gitti. Meryem mutluluktan uçacak gibiydi. İçinden sağ ol Bibi dedi. Eğer Bibisi başını dizine yatırdığı küçük Meryem'e daha önce bu masalı anlatmamış olsa cevabı bilmesine olanak yoktu. Ama bu sırrı kimseyle paylaşacak değildi doğrusu. Hem Cemal mosmor olmuştu hem de büyükelçi ve profesör onu hayran gözlerle süzüyorlardı. Doğruyu söyleyip de bu zevki bozar mıydı hiç? Cevabı ne zaman buldun diye sordu profesör. Sabaha kadar düşündüm dedi. Sonra birden aklıma geliverdi. Çılgın gece. Portakal kokulu evde hayat öylesine tıkırında gidiyor. Her şey o kadar sakin ve uyumlu yürüyordu ki sanki bıraksan hepsi de ömürlerinin sonuna kadar böyle yaşayabilirlerdi. En huzursuzları olan Cemal bile başka seçeneği olmadığından ofluya pufluya, söylene söylene de olsa o evde artık vatan hainliklerinden iyice emin olduğu kişilerle birlikte kalmaya katlanıyordu. Emekli büyükelçi, profesörde kafa dengi bir arkadaş bulmuş olmanın keyfini sürüyordu. Gerçi ilk gün kimsenin ülkeden söz etmesine izin vermeyeceğini söylemişti ama bu yasak sadece başkaları için geçerliydi. Kendisi bol bol fikirlerini aktarıyor, söze karışan olursa paylıyor, hele birisi benim fikrim de böyle derse senin fikrin falan olmaz. Ben bu işleri yarım yüzyıldır düşünüyorum, kafa patlatıyorum diyerek onu konuştuğuna konuşacağına pişman ediyordu. Bu yüzden gece gündüz onu dinliyorlar, çok ender ağızlarını açıyorlardı. Zaten Meryem ile Cemal adamın anlattıklarının çoğunu anlamıyorlardı. Gündüzleri bahçede otururken Meryem'in birdenbire ayağa kalkıp bir iki adım atarak yerine oturması işin aslını bilmeyen birisini şaşırtırdı doğrusu. Bu hareketi sık sık yapıyordu. Çünkü kulakları sağır edecek bir gürültü çıkaran cırcır böceklerinin o beyaz elbiseden ürktüğünü fark etmişti. Ne zaman ayağa kalkıp ağaçlara doğru bir hamle yapsa o an bütün sesler kesiliveriyor ve bu durum hepsini güldürüyordu. Zaten büyükelçi hadi Meryem kes şunların sesini diyordu, bir görünüver. İki adam akşamın en çok bekledikleri saati geldiğinde portakal dallarının başlarına değdiği masaya oturuyor ve buza kesmiş viskilerini açıyorlardı. Ne var ki profesörün onları yemeğe davet ettiği akşam olaylar çığırından çıkacak ve evdeki gidişatla birlikte onların yaşamları da kökten değişecekti. Profesör sürekli hamur işi yemekten sıkılmıştı. Hepsini köydeki balıkçıya götürecekti. Hem ilk geldiğinde tekneyi bağlayan çocuklara da söz vermişti. Bir değişiklik olacağı için ev halkı bu öneriye sevindi. Gün batarken teknenin lastik botuna doluştular. Profesör kumlu yoldan yürüyerek gidip geleceklerine botla gitmenin daha akıllıca olacağını söylemişti. Böylece batan güneşin kızıllaştırdığı durgun suda süzülmeye başladılar. Bir aynanın üstünde kayar gibi. Profesör içinden düşündü. Şimdi çok bilmiş büyükelçi şarap rengi deniz diyecek, ben de Homeros diye ekleyeceğim. Ama adam bir şey söylemedi. İskeleye geldiklerinde balıkçı lokantasının İngiliz turistlerle dolu olduğunu gördüler. Gençler ellerinde bira bardaklarıyla iyice kafayı bulmuş durumda şarkı söylüyorlar. Bağırıyorlar ve olmadık taşkınlıklar yapıyorlardı. Kızlı erkekli çok neşeli bir gruptu bu. Lokanta sahibi onlara bahçede deniz kıyısında bir masa verdi. Masanın ayakları toprağa tam oturmuyor ve çölde giden bir devenin hörgücü gibi sallanıyordu ama balıklar ve deniz ürünleri tazeydi doğrusu. Adam bu hatırlı müşteriler için elindeki bütün günlük balıkları gösterdi. İçeriden tepsi tepsi balık taşıyor ve dokunup ne kadar taze olduklarını anlamaları için onlara uzatıyordu. Balıkçıların o gün tuttuğu levreklerin çiftlik malı olmadığına da yeminler etmekteydi. Masadaki üç kişi tanıştıkları balık çiftliğini hatırladılar. Meryem üstüne saldıran binlerce böceği, sivrisineği, tatarcığı teninde hissedip huylandı. Orasını burasını tekrar kaşımaya başladı. Nasıl bir cehennemdi balık çiftliği öyle? Balıkçılar o yöreden karavide çıkarıyorlardı. Lokanta sahibi getirdiği tepside kımıldayan karavideleri de gösterdi. Büyükelçi bir uzman edasıyla balıkları ısmarladı, nasıl hazırlanmaları gerektiğini ve hangi sırayla servis yapacaklarını anlattı. Lokanta sahibi emredersiniz diyerek gitti. Biraz sonra şarap kadehleri ve iyi soğutulmuş beyaz şarap şişesiyle döndü. Bu şarap oralarda yapılıyordu. Bir kere denemelerinde fayda vardı. Büyükelçi kadehteki şarabı salladı, sonra kaldırıp uzun uzun baktı. Sanki çok önemli bir karar bildirir gibi. İla de la Cruz dedi, yani bacaklı, baldırlı bir şarap. Kadehte aşağıya doğru süzülen yağa benzer izleri gösterdi. Sonra törenle bir yudum ağzına alıp çalkaladı, yuttu. Bir süre bekledi ve kaşlarını hayretle kaydırarak "Hmm," dedi, "çok iyi." Yukarıdaki köyde yapılan ucuz şaraba böyle muamele edilmesi lokanta sahibini çok şaşırttıysa da sesini çıkarmadı ve saygıyla kadehleri doldurdu. Cemal ile Meryem elleriyle kadehlerini kapattılar. Büyükelçi ile profesör soğuk şarabı su niyetine içmeye başladılar. Kadehleri birbiri ardından başlarına dikiyor ve bir seferde içiyorlardı. Öyle ki daha salata gelmeden ilk şişe bitmişti bile. Ondan sonra lokantacının oğlu iki adama sayısını bilemeyecekleri kadar çok şarap getirdi. Belli ki buzlu viskiye ve sert içkilere alışık olan büyükelçi ve profesöre bu soğuk şarap hafif aromalı bir su gibi geliyordu. Daha bahçeye adımlarını attıkları anda bu basit lokantanın da Ege'nin koku cennetlerinden birisi olduğunu keşfetmişlerdi. Çünkü bu sefer insanın burnunun direğini kıracak kadar yoğun ve keskin bir hanım eli kokusu abanmıştı üzerlerine. Oturdukları bahçede hanım elleri iri birer ağaca dönüşmüştü, çiçekleri her yeri kokuya boğuyordu. Bu saatlerde hanım eli ağaçlarının altındaki akşam sefalarının da saltanatı başlıyordu. Bu arada denizdeki kızıllık yavaş yavaş kayboldu. Sular karardı, karanlıkla birlikte hanım ellerinin sarhoş edici kokusu daha da arttı. Sanki çiçekler doğrudan doğruya koku püskürtüyordu üstlerine. İngiliz gençler neşeyle şarkı söylüyorlardı. Bağıra çağıra, eğile büküle, kahkahalar ata ata. Biraz sonra ilk balıkları geldi. Bol roka salatasıyla birlikte masada yerini aldı. Cemal, bizim Van Gölü'nün suyu sodalı olduğu için balık yetişmez dedi. Ama Erciş'te nehrin göle döküldüğü yerde bir inci kefalleri olur, ağzınıza layık. Büyükelçi, ya dedi, ilginç. Profesör hiçbir şey söylemedi. Sonra yine kendi konuşmalarına döndüler. O sırada elektrik kesildi. İngilizlerden bir aa sesi yükseldi. Ama yerliler bu işe alışık oldukları için hiç şaşırmadılar. Garson çocuklar hemen masalara gaz lambaları getirip ağaç dallarına da güçlü ışık veren fenerler astılar. O akşam büyükelçi yıllardır yalnız yaşamının acısını çıkarır gibi hiç susmuyordu. Aç karnına su gibi içtikleri şaraplardan iki adamın da dilleri dolaşmaya başlamış, aşırı bir coşkuya kapılmışlardı. Bunda İngiliz gençlerinin bulaşıcı neşesinin de etkisi vardı galiba. Meryem yine kızlarla olanların sarmaş dolaş hallerine bakıyordu ama artık içi o ince ve yanık tenli olanlara duyduğu özlemle dolu değildi. Onlara bak baktığı zaman Mehmet Ali'nin alnına dökülen esmer kârkülü ve iştenlikle gülümseyen koyu kahverengi gözleri aklına geliyordu. Küçük balıkları karavideler, onları da levrekler izledi. Şarap şişeleri geldi gitti. Büyükelçi durmadan gülüyor ve konuşuyordu. Profesöre parmağını sallayarak bak hoca diyordu. Şu mumlara bak. Ne romantik değil mi? Evlilik romantizmi. Oysa evlilikle ilgili değişmez trajedi şudur. Aşk geçici ama kavga ebedidir. Bu söze ikisi de ağız dolusu gülüyorlardı. Sonra devam ediyordu büyükelçi. Romantizm Avrupa'nın icadıdır ama buralarda da taklit etmeye çalıştılar. Evli kadınlar romantizme çok meraklıdır. Ne demektir bu? Karı koca para kavgası yapacaksınız. Arada bir bağırsaklarınızın bozulduğundan şikayet edeceksiniz. Hangi ilacın gaza daha iyi geldiğini konuşacaksınız. Sonra bütün bunlar bir anda bitecek ve mum ışığında karşılıklı göz göze bakarak birbirinize ayılıp bayılacaksınız. Bunun da adı romantizm saati olacak. Hiç böyle şey olur mu? Profesör bu sözlere yere yıkılacak kadar gülüyordu. Bu dünyada Her kadının bir tek amacı vardır. Ömrünün sonuna kadar dizinin dibinde oturtabileceği bir erkeğe sahip olmak. Büyükelçi bilgiç bilgiç parmağını sallıyor ve "Bu sefer de ben sizi yakaladım," diyordu. Bu sözü Dostoyevski'den yürüttünüz. Saat gece yarısına yaklaşırken gençler iyice coşmuştu. Önce kulakları sağır edecek bir gürültüyle "What shall we do with a drunken sailor?" söylediler. Sonra üç kız bir delikanlıyı karga tulumba denize attılar. Islanmış giysileriyle sudan çıkmaya çabalayan çocuğa dönüp şortlarını indirdiler ve kıçlarını gösterdiler. Bir yandan da kahkahalarla gülüyor, adeta çığlık atıyorlardı. Büyükelçi, "İnsanoğlu Homo erectus olduğu andan itibaren kadınların vajinası daraldı," dedi. "Bu yüzden insan dişisi çok zor doğurur. Hamileliği ağır geçer, bebeği de diğer hayvan yavruları gibi doğar doğmaz yürüyemez. Bakıma ihtiyacı vardır. Mağarada geçen uzun hamilelik ve annelik günlerinde aileyi kim besleyecek, kim aveti getirecek? Tabii ki bir erkek. Kendisini o aileye adamış bir adam. Bu sebeple mağara devrinden beri dünyanın bütün kadınları bütün erkeklere üç soru sorarlar. Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Beni seviyor musun? Bu iş mağara devrinde böyleydi. Günümüz New York'unda da, Paris'inde de, İstanbul'unda da böyle. Bu sözler üzerine iki adam öyle bir gülme krizine yakalandılar ki kendilerinden başka hiçbir şeyin farkında olmayan, birayla iyice kafayı bulmuş şamatacı İngilizler bile dönüp onlara baktılar. Profesör masaya tutunarak doğrulurken hem gülüyor hem de "Demek üç soru ha," diyordu. "Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Beni seviyor musun? Doğru, vallahi doğru. Yaşayın sayın büyükelçim." Bir ara dumanlı kafasıyla bunun Çetin Altan'ın bir yazısından alınmış olduğunu hatırladı ama büyükelçiye söylemesine fırsat kalmadan hemen unuttu. Ayağa kalktığında Meryem onun yere yığılacağını sandı. Neyse ki profesör son anda kendini toplayıp tehlikeli bir şekilde sallanarak lokantaya doğru yürümeye başladı. Başı dönüyordu. İçinde sonsuz bir mutluluk duygusu vardı ve yere basan ayaklarını neredeyse hissetmiyordu. Başındaki uyuşmadan da çok memnundu. Uzun zamandır olmadığı kadar rahat hissediyordu kendisini. Lokantaya girdi, kaç lira olduğuna bile dikkat etmeden hesabı ödedi, sonra tuvaletin nerede olduğunu sordu. Derme çatma lokantanın arkasındaki tuvalete de bir fener asmışlardı. Aynada kendisine bakan aygın baygın kızarmış gözlerine bir selam çaktı ve bahçeye çıktı. Gülmekten çenesi ağrıyordu. "Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Beni seviyor musun?" diye tekrarladı. "Yaşa büyükelçim." Kendi kendine kıkır kıkır güldü. Hanım eli ağacına asılmış lüks lambasının altına geldiğinde önüne birisi çıktı. Neredeyse çarpışacaklardı. Son anda güçlükle ve birbirlerine çok yaklaşmışken durabildiler. Fenerin ışığında bir surat belirdi. Profesör birdenbire kafasına tokmak yemiş gibi oldu, sersemledi, gözlerine inanamadı. "Hidayet!" diye mırıldandı. Fenerin yandan vuran ışığında Hidayet kendisine bakıyordu. O dalgalı kestane saçlar, ince ve kıvrımlı dudaklar. Oscar Wilde'ın Andre Gide'ye söylediği gibi "Sizin dudaklarınız çok düz azizim. Çünkü yalan söylemiyorsunuz. Oysa dudaklarınız Yunan tanrılarınınki gibi kıvrım kıvrım olmalı." Hidayet'in dudakları kıvrım kıvrımdı. Gençlik yıllarının hidayetiydi bu. Taş çatlasın 20 yaşındaydı. Aradan geçen yıllar profesörü yaşlı bir adam yapmış ama Hidayet'e dokunmamıştı. Profesörün dayanılmaz sarhoşluğu daha da arttı. Ayakta sallanıyor ve yere düşecek gibi oluyordu. Fener ışığındaki çocuğu bir görüp bir kaybeder gibiydi. Karşısındaki İngiliz genci de aynı derecede sarhoştu ve neredeyse kafalarının tokuşacağı bu adamın yüzündeki şaşkınlık ifadesine, yüzünü derin derin süzen gözlerine bakıyordu. Sonra belki ayakta durmak için destek aramaktan, belki sarhoş duygusallığından, belki de başka sebeplerden birbirlerine sarıldılar. Profesör başını beyaz atletli çocuğun çıplak omuzuna gömdü, "Hidayet!" diye mırıldandı, ağlamaya başladı. Ağzına bir tuz tadı geliyordu çocuğun terinin mi, kendi gözyaşlarının mı sebep olduğunu bilemediği bir tuz tadı. Tekrar "Hidayet" diye fısıldadı. Yüreğinin derinliklerinde hayatı boyunca hiçbir kadına sarılmanın ona şu andaki kadar zevk vermediğini, hiçbir kadına bu kadar ihtirasla sarılmamış olduğunu hissetti. Tekrar "Hidayet, ah Hidayet" dedi. Oysa sarhoş İngiliz genci onun ne dediğini duyabilecek durumda değildi. Profesörün kollarından sıyrıldı, kıvrımlı ince dudaklarını uzatarak abartılı bir hareketle profesörün yanağına bir öpücük kondurdu ve sallana sallana tuvalete doğru gitti. Profesör olduğu yere çöktü, toprağa oturdu. Denize bakıyor ve ne olduğunu, başına ne geldiğini anlamaya çalışıyordu. Denize mi bakıyordu, kendi içinde açılan uçurama mı, anlayamıyordu. Bir iki kere daha "Hidayet" diye fısıldadı. "Neredesin?" Büyükelçi gelip kaldırmasa orada sızıp kalacaktı. Lokanta sahibinin de yardımıyla iri yarı profesörün koluna girerek iskeleye, lastik bota kadar sürüklediler. Dönüşte botu Cemal kullandı. Kimse konuşmuyordu. İskeleye geldiklerinde önce Cemal fırladı, botu bağladı. Sonra büyükelçinin ve Meryem'in çıkmasına yardım etti. En sona kalan profesör yerinden zorla doğrularak iskeleye doğru uzanınca ister istemez Cemal'in koluna tutundu. Profesörün eli çıplak koluna değer değmez Cemal müthiş bir güçle itti onu. "Dokunma bana ibne herif" diye bağırdı. Profesör bu şiddetli itişle gerisin geri lastik bota düştü ve yüzünü oturma yerine çarptı. Meryem ile büyükelçi dehşet içinde durumu seyrediyorlardı. Profesör doğruldu, canı müthiş yanıyor ve tahtaya vurduğu burnu kanıyordu. İskeleye tutundu, kendisini yukarı çekmeye çalıştı. Epey uğraştıktan sonra tahta iskeleye çıkmayı başardı. Güçlükle doğruldu, sağ eliyle kan boşanan burnunu tuttu. Öne doğru birkaç adım attı. Cemal iskeleye dikilmiş, sanki daha da irileşmiş gövdesiyle onu bekliyordu. Bir kez daha "Üstüme gelme sapık herif!" diye avaz avaz bağırdı. Lokantada ne yaptığını herkes gördü. "Sapık herif, ibne!" Profesör ona baktı. İçinde karşı konulmaz bir öfke yükseldi ve burnundan boşanan kanlara engel olmaya çalışırken "Sapık senin baban" dedi. "Çünkü öz yeğeninin ırzına geçmiş." Bağırmıyordu ama dişlerini sıkarak hınçla konuşuyordu. "Zavallı salak mahluk. Babanın hem Meryem'in ırzına geçtiğini hem de onu öldürmek için sana verdiğini anlayamadın mı?" Bu sözleri duyan Cemal çıldıracak gibi oldu. Adamı öldürmek için öne atıldı, pençesiyle boğazından kavradı ve "Yalan" dedi. "Yalan! Bu yalanların içinde gebereceksin." Profesör boğazını sıkan pençeden güçlükle nefes alarak "Meryem'e sor" dedi. "O sana yalan mı değil mi anlatsın." Cemal sormak için değil ama tepkisini görmek için Meryem'e döndü ve onun sustuğunu gördü. "Konuşsana kız" dedi. "Şu adama yalancı olduğunu söylesene." Meryem sustu. "Hadi diyorum Meryem, konuş." Meryem yine sustu. Profesör bunun üzerine Cemal'e "Artık anlamıyor musun?" dedi. "İşte kızın tavrı her şeyi anlatıyor. Senin baban sapık." Bunun üzerine Cemal günlerdir içinde biriken hınçla profesörü dövmeye başladı. Büyükelçiyle Meryem'in dehşet dolu bakışları altında yumruklarla, kesmelerle profesörün yüzünü darmadağın etti. Elleri balta gibiydi. Adamı döverken bir yandan da vahşi sesler çıkararak bağırıyordu. Profesör dört ayak üstüne düşmüştü. Yerde sürünüyor, yüzünden boşanan kanlar iskele tahtasına akıyordu. Onun kırık dişlerini iskeleye tükürdüğünü gören büyükelçi dehşet içinde titremeye başladı. Cemal profesörü bıraktı ve acı çeker gibi çığlıklar atarak eve doğru koştu. Profesör döndü, iskeleye sırt üstü uzandı. Biraz nefes alıp kendine gelmeye çalıştı. Büyükelçi gördüklerinden fena halde ürkmüştü. İsterik bir halde Meryem'in kulağına "İşte görüyorsun, kimseyi istememekte haklıydım. Memleketin barbarlığı evimin içine doldu. Bu işlerle benim ne ilgim var, ne ilgim var?" diye fısıldıyordu. Meryem profesörün başucuna diz çöktü ve başka hiçbir şey bulamadığı için beyaz elbisesinin eteğiyle adamın kanlı yüzünü silmeye koyuldu. Profesör yattığı yerden gökyüzündeki yıldızlara baktı. En parlak yıldız tam tepesindeydi. Bu Jüpiter olmalı diye düşündü. Dünyadan 40 kez daha büyük. Acaba oradan dünya görünür mü, yoksa çok mu küçük kalır? O anda bir yıldız kayması görmeyi çok isterdi ama göremedi. Zihninin gerilerinde bir takım dertleri olduğu, tatsız bir şeyler yaşadığı duygusu vardı ama bunların neler olduğunu hatırlayamıyordu. Durmadan yıldızları ve Jüpiter'i düşünüyordu. Derken içinden bir gülme isteği yükseldi. Kendini engellemeye çalıştıysa da bunu başaramadı ve yattığı yerde kıkır kıkır gülmeye başladı. Bunun üzerine profesörün kanlı yüzünü silen Meryem ve olayı seyreden büyükelçi dehşet içinde kaldılar. Profesör Meryem'in eline tutunarak doğruldu, bacaklarını açarak oturdu. Hala gülüyordu. Büyükelçi ürkek bir tavırla neye güldüğünü sordu. Yenildim dedi profesör. Kemali ciddiyetle yenildim. General Trikopis'in dediği gibi mağrurane ricat ediyorum ve eve dönüyorum. Şu anda karar verdim. Geri dönüyorum. Ait olduğum yere dönüyorum. İki ön dişi kırıldığı ve ağzı kanla dolduğu için çok tuhaf bir şekilde konuşuyordu. En iyisini yaparsınız aziz profesör dedi büyükelçi ve arkasını dönüp eve doğru yürümeye başladı. Bahçeye adım attığı sırada yine dönmeden iyi yolculuklar diye bağırdı. Profesör büyük bir güçlükle ayağa kalktı. Meryem'e tutunarak tekneye gitti. Meryem de arkasından bindi. Profesör elinden tuttuğu Meryem'i merdivenlerden indirerek kamerasına götürdü. Meryem oraya niçin indiklerini merak etti. Havada uçan Ermenilerin resmi ve şiirler asılı kameradalardı. Profesör, ben artık gidiyorum dedi. Bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Meryem susuyordu. Profesör, git dolaptan bana bir içki getir dedi. Meryem yukarı çıktı, dolabı açtı ve ne olduğunu tam bilmediği ama içki olduğunu anladığı şişelerden birini kapıp adama getirdi. Döndüğü sırada profesör bir çekmeceyi kapatıyordu, cin şişesini alıp başına dikti. Sonra, sırrını ortaya çıkarmakla iyi mi yaptım, kötü mü bilmiyorum dedi. Ama bana kalırsa iyi oldu. Artık senin Cemal'den uzaklaşman gerekiyordu. Kız hiçbir şey söylemedi. İkisi birden güverteye, açık havaya çıktılar. Bana kızgın mısın? Meryem hayır anlamında başını salladı. Adam ben motoru çalıştırınca ipi at dedi. Yapar mısın? Evet. Öyleyse hoşça kal. Meryem'in elini öptü. Meryem de profesörün eline hafif, belli belirsiz bir öpücük kondurdu. Tam tekneden ineceği sırada bir dakika dedi profesör. Şunu al. Eline bir şey tutuşturdu. Meryem indi. Motorun sesini duyunca da ipi adama doğru attı. Profesör ayakta sallanıyor ve güçlükle hareket ediyordu. Demir aldı. Uzaklaşmaya başlarken son bir kez Meryem'e el salladı ve ''Lokantada ne oldu?'' diye bağırdı. ''Hiçbir şey'' dedi Meryem. Tekne karanlıklar içinde gözden yitip gitti. Bir süre sonra motor sesi de duyulmaz oldu. Meryem bir zaman teknenin arkasından baktı, sonra eve doğru yürüdü. Bahçede kimseyi göremedi. Ev sessizdi. Odasına geldiğinde beyaz elbisesinin kan içinde kaldığını fark etti. Şimdi çıkarıp soğuk suya basması gerekiyordu. Eskiden yıkadığı kanlı bezler geldi aklına. Kan pişmemeli diye düşündü. Elindeki zarfı yatağın üstüne bıraktı. Aşağıya inip plastik bir leğene su doldurdu ve odasına getirdi. Elbiseyi çıkarıp suya bastı. Leğendeki su bir anda kıpkırmızı kesildi. Galiba iyice durulamam gerekecek diye düşündü. Böyle olmayacak. Ne yapacağını düşünürken yatağın üstüne oturdu. Yanı başındaki zarfı açtı. Zarf para doluydu. Çok para. Sayamayacağı kadar çok yabancı para. Allah artık Meryem'i seviyor. Cemal eve girip merdivenleri çıkarken kollarında bacaklarında korkunç bir yorgunluk hissetti. Bıraksalar oraya yığılıverecekti. Bacakları sanki bir bez bebekmişçesine onu taşımıyordu. Odasına zor girdi, kendisini giysileriyle yatağa bıraktı ve daha o anda derin, kıpırtısız, terk edilmiş bir kuyunun dibindeki taş gibi uykuya daldı. Rüyasız, deliksiz, kesintisiz bir uykuydu bu, yok oluş gibi. Ertesi sabah büyükelçi Meryem'e evi bugün boşaltmanızı rica ediyorum dedi. Siz de akrabanız da lütfen bugün gidin. Meryem Büyükelçinin ince yüzünün alt üst olduğunu, gözlerinin altında mor halkalar oluştuğunu ve ince cildini kıpkırmızı gösteren kılcal damarların daha da belirginleştiğini gördü. O sabah tıraş olurken yüzünü fena halde kesmiş olmalıydı çünkü boğazında hafifçe kan sızan, yaraya yapışmış pamuklar kıpkırmızı kesilmişti. Büyükelçinin elleri titriyordu. ''Lütfen terk edin evimi, hemen şimdi. Bana huzurumu geri verin. Lütfen.'' Biliyordum böyle olacağını. Bu memlekette herkes deli. Yıllardır kaçtığım delilikler evimin içine doldu. Lütfen terk edin evimi. Meryem adamı rahatlatmak için merak etmemesini, Cemal kalkınca gideceklerini ve kendisini bir daha rahatsız etmeyeceklerini söyledi. Sonra bahçede oturup beklemeye başladılar. Büyükelçi gözünü içerideki merdivenden ayırmıyor, Cemal'in aşağı inmesini bekliyordu. Vakit öğlene yaklaştığı halde Cemal kalkmıyordu. Büyükelçinin sık sık tekrar ettiği "Niye kalkmıyor? Niye kalkmıyor?" sorularından bunalan Meryem çareyi üst kata çıkıp bakmakta buldu. Cemal'in odasının kapısını tıklattı. Hiçbir cevap alamadı. Biraz daha kuvvetlice vurdu. Yine cevap yoktu. Bunun üzerine hem kapıyı yumruklayıp hem "Cemal abi" diye seslenmeye koyuldu. Bu gürültüye kimse dayanamaz ve mutlaka uyanırdı. Ama Cemal'den yine ses seda yoktu. Bu arada durumu merak eden büyükelçi de yukarıya gelmişti. Adamın yüzü endişeden kasılmış durumdaydı. Belli ki daha beter bir durumla karşılaşmanın, mesela evinde bir intihar ya da ölüm olmasının paniğine kapılmıştı. Bu korkunun da etkisiyle kapıyı açtı, içeri girdiler. Cemal yatağında yatıyordu. Üstünde şortu ve tişörtü vardı. Büyükelçi önce alçak sesle "Cemal Bey" dedi. Sonra yüksek sesle tekrar etti. "Cemal Bey, Cemal Bey efendi." Cemal'den hiç ses gelmiyordu. Bunun üzerine ürkekçe omuzundan tutarak hafifçe sarstı. Sonra biraz daha kuvvetli aynı şeyi denedi. Hiçbir şey olmadı. Üstüne eğilerek nefesini dinledi. "Nefes alıyor," dedi. Biraz rahatlamıştı. O gün Cemal'i uyandırmayı başaramadılar. Akşam karanlığı çöktüğünde Cemal hala aynı durumda, kıpırtısız ve bu dünyayla hiçbir ilişkisi yokmuşçasına uyuyup duruyordu. Büyükelçi engin bilgisiyle durumu yorumlamaya çalışıyor ve "Bir seferinde benim de başıma böyle bir şey gelmişti," diyordu. "Aslında uyku sorunu olan birisiyim ama annemi kaybettiğim gece eve geldim ve 24 saat uyudum. Hem de deliksiz, hiç rüya görmeden, yaşadığımı bile fark etmeden. Bir çeşit ölüm hali. Belki Cemal Bey'in durumu da böyledir." Meryem birkaç kez daha çıkıp Cemal'e baktı. Hala aynı biçimde uyuyordu. Alnına dokundu, ateş gibi yandığını fark etti. Müthiş ateşi vardı ama hareketsizdi. Bu durumda ister istemez o gecede orada kalacaklar ve büyükelçinin huzursuzluğunu biraz daha artıracaklardı. Ama elden hiçbir şey gelmiyordu. Cemal uyanana kadar oradalardı. Meryem de odasına çekildi. Erkenden yatağına girdi ve uyumaya çalıştı. Olup bitenler onu sarsacak yerde tam tersi etki yapmış ve sakinleştirmiş gibiydi. Artık her şeyin ortaya dökülmüş olmasının verdiği rahatlığı yaşıyor ve hayatının yeni bir yön almak üzere olduğunu hissediyordu. İçinde hemen hemen hiçbir kaygı ve korku kalmamıştı. Bu kararlı ve sakin haline kendisi de şaşıyor ama bir yandan da bundan çok hoşlanıyor. İçinde büyük bir gücün biriktiğini hissediyordu. Sabaha karşı tatlı bir dokunuş Cemal'i uyandırdı. Gözlerini açmadan yüzüne sürünen mis kokulu saçları ve ateş gibi yanan gövdesine değen gövdenin ipeksi yumuşaklığını hissetti. Üstüne çıkan dişi gövdenin aklını başından alan dokunuşlarıyla titremeye başladı. Saf gelin bu kez gerçekten gelmiş ve üstüne çıkmıştı. Heyecandan yüreği küt küt atıyordu. Kıza sarıldı, elinin altında önce esnek ve gergin belini, sonra sert kalçalarını hissetti. Bir süre sonra kızın yasak yerlerinin kendisinin yasak bölgelerinde kelebek kanatları gibi uçuştuğunu duyarak kendisini akıl almaz bir hazın akıntısına bıraktı. Gözlerini açmaya çok korkuyordu ama bir yandan da açmaya mecburdu. Bu zevki, bu sevgili gövdeyi bir daha kaçırmak istemiyordu. Gözlerini bir an açacak ve ömründe ilk kez saf gelinin yüzünü görecekti. Korkudan titreyerek gözlerini açtı, arkasından hemen yumdu ve sonra baygınlıktan da beter bir uykunun karanlık dehlizlerine sürüklendi. O gecenin sabahı profesör, sabah güneşinin ustura keskinliğindeki ilk ışınlarıyla gözleri yaşarmış olarak uyandı. Uyanır uyanmaz da ilk düşüncesi ölüm oldu. Gece kendisini kucağına terk ettiği ve büyük bir iç huzuruyla kabul ettiği ölüm. Ama güvertedeki tik ağacının kokusu, yüzünü okşayan rüzgar, gözlerini acıtan güneş ışını ve çok iyi tanıdığı Allah'ın belası baş ağrısı o kadar gerçekti ki çevresini görmek için doğruldu. Tekne denizin ortasında kendi etrafında dönüp duruyordu. O zaman hayal meyal bir ara düğmeye bastığını ve demiri boşalttığını hatırlayabildi. Meğer teknenin bir kayalığa bindirdiği ve kağıt gibi yırtıldığını hayal ettiği sırada alargada dönüp duruyormuş. Bunu fark etmek onu ne sevindirdi ne de üzdü. Boşalmış cin şişesini denize fırlattı. Ağzının içi yıllardır pas tutmuş ve hiç açılmayacakmış gibiydi. Başını da mengeneyle sıkıyorlardı sanki. Bu durumdan kurtulmasının tek yolu kendisini de cin şişesinin ardından serin denize fırlatmaktı. Öyle de yaptı ve aynen şişe gibi denize düştü. Biraz su yuttu. İçini yıkayan maviliğe minnet duydu. Suyun içinde yaşlı ve sürüsü tarafından terk edilmiş bir yunus gibi çırpındı. Tekneye çıktığında daha iyiydi. Hatta o kadar iyiydi ki başına üşüşen soruları ve dün akşamki tatsızlıkları bile göğüsleyebileceğini hissetti. Sonra bundan vazgeçti. Bir kez daha yenildim diye düşündü. İşin tuhafı bu düşünce bir kez daha içine mutluluk verdi. Yenilginin ve teslim olmanın mutluluğunun hiçbir şeye benzemediğini düşündü. Artık ihtirasla kıvranmalar, korkular ve zehirli sorular dönemi bitmişti. Yıllardır kuşatma altında olan kalesini daha güçlü olan orduya teslim eden bir komutanın huzuru kaplıyordu içini. Sorular çok ve çeşitliydi. Türk mü, Egeli mi, Akdenizli mi, Amerikalı mı, Avrupalı mı, Orta Doğulu mu, Müslüman mı, ateist mi, zengin mi, fakir mi, erkek mi, değil mi, gerçek mi, sahte mi, merhametli mi, zalim mi, alaycı mı, içten mi, geleneksel mi, modern mi, gösteriş budalası mı, filozof mu, bilim adamı mı, şarlatan mı, ölümden korkuyor mu, korkmuyor mu gibi yüzlerce ve hepsi de kimim ben gibi cevap verilmesi imkansız bir soruda toplanması mümkün olan bu kavramlarla uğraşmaktansa teslim olmak ve yenilgiyi kabul etmenin dinginliğini yaşamak çok daha iyiydi. Şimdi yapması gereken şeyi çok iyi biliyordu. Kendisini en çok seven ve bekleyen insanın, yani annesinin evine gidecek, onun kendisine hayat bahşeden yemeklerini yiyecek, meraklı komşularıyla tanıştırmasına ses çıkarmayacak, bayram sabahlarında elinde bir demet çiçekle babasının mezarını ziyaret edecek, belki Ege Üniversitesi'nde alçak gönüllü bir hocalık işi bulacak ve o evde başka bir biçimde de olsa babasının hayatını sürdürecekti. En güvenlisi buydu. O da aynen uyuyan Endymion gibi sonsuza kadar uyumayı seçmişti. Gerçi profesör böyle düşünüyordu ama can çıkar huy çıkmaz misali bir yandan da kafasının gerilerinde o alaycı kişilik dilini çıkarıp duruyor ve ona Newsweek dergisinde geçenlerde okuduğu İtalya'da anneleriyle birlikte yaşayan yaşı ilerlemiş erkekler için Mama Massimo dendiğinin türetildiğini anlatan yazıyı hatırlatıyordu. Herhalde bu deyim Türkçe'ye muhallebi çocuğu ya da ana kuzusu olarak çevrilebilirdi. Ama ne Mama Massimo onu rahatsız ediyordu ne de muallimi çocuğu ya da ana kuzusu. Bir kere yenilgiyi kabul etmişti ya, artık hayat onu istediği kadar parçalayabilir ve ayaklar altına alabilirdi. Oyunu en alttan açmanın da garip bir zevki vardı elbette. Güldü. Haydi Mama Massimo dedi. İlk önce tekneyi götürüp geri ver ve dua et ki parasını peşin ödemişsin. Cemal sabah uyandığında ilk gördüğü şey başında dikilip kendisine bakan Meryem'in solgun yüzü oldu. Yataktan zorlukla doğruldu, her tarafının kırım kırım kırıldığını fark etti. Meryem dedi, sen gece buraya hiç geldin mi? Hayır dedi kız. Ne kadar zamandır uyuyorum? 2 gündür. Ben de senin uyanmanı bekliyordum. Ev sahibi burayı hemen terk etmemizi istiyor. Peki dedi Cemal, gidecek bir yer buluruz nasıl olsa. Meryem, sen kendin için bul dedi. Niye? Benimle gelmiyor musun? Hayır. Nereye gideceksin? Seni ilgilendirmez, dedi Meryem. Cemal Meryem'e şaşkınlıkla baktı. Kızın yüzünde son derece kararlı, hatta sert denilebilecek bir anlatım vardı. Alt dudağı küskün bir biçimde bükülmüştü. Gözlerini hiç kaçırmadan dosdoğru kendisine bakıyordu. Alabildiğine ciddiydi. Cemal bu ifadeden ürktü. Meryem, dedi, tek başına yapamazsın. Benimle gel. Bir kez daha hayır, dedi Meryem. Sen memlekete dön. Memleket sözünü duyan Cemal'in yüzü birden karardı. Derisinin rengi değişti, gözleri korkunç bir acıyla bakar oldu. Sıkılı dişlerinin arasından dönemem, o karanlık yere ömür boyu dönmeyeceğim, diye fısıldadı. O zaman İstanbul'a git. Ya abinin ya da arkadaşının yanına. Onlar sana bir iş bulur. Sonra Cemal'in şaşkın bakışları altında cebinden bir tomar para çıkardı ve ona verdi. İşte, dedi, bu para sana yardımcı olur. Merak etme, bende daha çok var. Cemal, nereden geldi bu dolarlar, diye sordu. Hoca verdi. Sonra arkasını döndü ve kapıya yürüdü. Veda bile etmemişti. Cemal'in içini hiç tanımadığı türden bir korku kapladı. Meryem'in o kapıdan çıkıp gitmesi ve bir daha onu hiç göremeyecek olması gerçeği bir şarapnel patlaması gibi kafasını dağıttı. Ömründe ilk kez küçük bir çocuk gibi ağlama isteği yükseldi içinden. 9. kaset, 1. yüzün sonu.